Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi lütfen sizler de dahil olun programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 program boyunca iletişime geçebileceğiniz numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde şimdi ilk müziğimizi dinliyoruz.
Mendilimin yeşili, aman aman, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünü. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Aman doktor, kışın ayırdı feri, yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı feri. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Aman doktor, canım cicim doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare.
Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğimiz şarkımızdan da anladığınız üzere bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarımızın bu güzel gününü kutluyoruz ve bu vesileyle de stüdyomuza bir doktor konuğumuzu davet ettik. Doçent doktor Sayın Şekip Altunkan, iç hastalıkları uzmanı bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bayramınız kutlu olsun.
Çok teşekkür ederim. Tabii bu vesileyle ben de meslektaşlarımın tıp bayramını kutlamak istiyorum. Sizin sayenizde bizi dinleyen doktorlarımızın, fedakar doktorlarımızın.
Evet, gerçekten büyük bir özveriyle her türlü güçlüğe karşı insanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı amaç edinmeniz dolayısıyla çok kutsal, saygın ve onurlu bir mesleğin sahibisiniz. Gerçekten gönlünüzce kutlu olsun bu güzel bayramınız diyelim biz de Hayatın Sesleri programı ekibi olarak. Şimdi hocam biz artık bugün hani biraz sonra dünden kalanlar tarih köşemizde o tarihi yönüne bakacağız. Ancak biz bugün dedik ki doktorların yaşadığı sıra dışı olayları, o sıkıntılara birazcık göz atalım istedik. Çünkü sizin bu anlamda bir de Kurtar Beni Doktor diye bir siteniz var.
Evet,
buradan
evet,
hareketle
evet,
sizin
küçük anılarımı ve öykülerimi yazdığım evet, bir sitemiz. Evet.
Biraz bahsedelim mi? Nasıl bir sitedir? Neler var
ya
orada?
Ya şöyle, tabii 39 yıl olmuş. Şöyle
mesleğe
başlayalım. Başımızdan birçok olaylar geçti. Olaylar derken acı ve tatlı.
Evet.
Hastalarla ilgili. Bunları küçük notlarla daima yazmıştım. Onlardan derledim. Anılarımı yazdığım bir siteydi. Sizin de dikkatinizi çekmiş. Teşekkür ederiz. Tabii Kurtar Beni Doktor lafı hakikaten önemli bir laf. Yani bir hasta için doktor odasından hiçbir şeyin yok veya hafif bir hastalığım var, hemen düzelecek lafını duymak en güzel laftır.
Evet.
En güzel şeydir. O havalara uçar o insan. Bunu söyleyebilmenin mutluluğunu da hekimler yaşadıkları zaman çok daha mutlu olurlar. Ama maalesef her zaman böyle olmuyor. Bazen hani çok ağır hastalara ister istemez moral veriyoruz. İster istemez inanmadığımız bazı şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. Eğer hasta çok bilinçli ve ısrarlı bir şekilde değilse, tabii bunun yarattığı bir yorgunluk, ruhsal şeyimiz evet, oluyor. Yani ağır bir hastaya işte seni kurtaracağız, hemen düzeleceksin lafını söylemek kolay bir laf değil. Hastalarımızın bir kısmından da, yani birçok meslektaşım bunu duyar. Beni kurtarır mısın doktor, ne olursun, daha fazla yaşamak
sizin
istiyorum.
Sizin ilk ben duyduğunuz ve etkilendiğiniz cümlelerden biri galiba bu, öyle
evet,
mi?
Evet, onu bir doktordan duymuştum. Hı-hı. Hasta olan bir doktordan. Çok ağır bir hastalığı vardı. Ben 3. sene hastanıydım. Elimi tutup da işte benim gibi acemi bir doktor, acemi sayılırdık o zaman. İhtisas yapıyordum
evet,
çünkü. Ve hocalarım takip ediyordu. Onkoloji hastasıydı, kanser hastasıydı, kadın doğum uzmanıydı. Elimi tutup da gözlerimin içine bakarak yalvarır bir tonda kurtar beni doktor demesini hiçbir zaman unutamadım. Ama maalesef hastamızı kaybettik. Çünkü çok ağır bir hastaydı.
Evet.
Yani bu benim için hayatımda önemli örneklerden. Mesleğime başladığım zaman biz nasıl bir meslek yapıyormuşuz gibi bir düşünceyle çok etkileyen olaylardan birisi
oldu. Şimdi tabii meslek gereği her gün yüzlerce değişik insan ve hayat hikayeleriyle karşılaşıyorsunuz.
Evet, evet.
Ne yazık ki bunların çoğu da belki acıklı. Gerçekte baktığımızda üzüyor insanı ama bazıları da güldürüyor.
Tabii.
Yani
tabii,
şimdi biz o hasta haklarını da ihlal etmeden, isim vermeden, o sizi güldüren, dinleyicilerimizi tebessüm ettirecek var mıdır öyle hikayeler paylaşabileceğimiz?
Ya güldüren hikayeler aslında çok birçok zaman zaman bunu arkadaşlarımızla bir araya gelince aramızda da tartışır ve anlatır güleriz. İlk defa ben de böyle bir toplum önünde anlatıyorum. Şimdi bir gün muayenehaneme ben hipertansiyonla uğraşıyorum. Muayenehaneme yaşlı bir teyzeyi getirdiler. 70 yaşlarında falan bir teyze. Ondan sonra çocuklar da yanında oturuyor. Ben sordum. Dedim ki şikayetiniz nedir dedim. Bana baktı, şu kıkır kıkır güldü. Bir daha sordum. Yine baktı. Yine kıkır kıkır güldü. Şimdi hastanın çocukları ve ben şaşkınlıkla kadıncağızı izliyoruz. Bir daha sordum. Ya dedim teyzeciğim şikayetiniz ne şikayetiniz? Niye geldiniz buraya? Bana durdu gülerek. Doktor değil misin? Bilsene dedi. Laf mesela şey. Evet. Çünkü daha hasta kapıdan girdiğinde itibaren biz hastanın hareketlerinden, tavrından, oturmasından, size bakışlarından teşhis koymaya başlarız. Ondan sonra şikayetleridir. Şikayetleri bize çok önemli bilgiler verir. Sonra muayene, en son tetkiklere geçeriz. Hastanın şikayetlerini bilmeyince tabii ne ama evet. O sap bir şekilde doktor değil misin bilsene demez. Çok hoşuma giden anılarımdan
gerçekten
birisidir.
Gerçekten çok hoş. Ha. Peki var mı daha buna benzer
ya anılar? Buna benzer şey tabii güldürücü çok olay var ama insana tabii güldüren olaylardan ziyade insanı üzen canını sıkan şeyler daha çok oluyor.
Daha çok değil mi tabii ki?
Mesela şey vardı onu da anlatayım her zaman bu güzel de bir örnek olacak. Bu bitkisel ilaçlar ve bitkilerle ilgili bir anım vardı. Bir gün yine yaşlı bir teyzeyi getirdiler. Kendisi 5 vakit namaz kılan hacı bir teyze. Ağır bir hipertansiyonu var. Biz normalde rutin bazı testler yaparım. Ben karaciğer testlerine de baktırdım. Baktım karaciğer testleri aşırı derecede bozuk. Ondan sonra ve alkol alan insanların şeyi.
Ciğeri.
Yani karaciğer testleri gibi. Şimdi ben tabii soracağım. Nasıl sorayım ya? Yani hani sarılık geçirdiniz mi? Yok. Sarılık testleri normal. Şimdi bir ara asistanlığımızda alkol idrar söktürücü olarak etkisi olduğu için hocalarımızın bir kısmış ki o zaman bu kadar çok modern ilaç yoktu. Hastaya idrar söktürmek için alkol vermişlerdi. Hı hı. O aklıma geldi. Acaba dedim ya bir doktor buna alkol mü verdi? Veyahut da hani bazen yaşlı teyzelerde oluyor alışkanlık ama bu 5 vakitte her akşam eşiyle beraber bir kadeh viski veya rakı içenler de gördüm ben.
Evet.
Şimdi ezildim büzüldüm sorayım ya nasıl sorsam çocuklar da hepsi bana bakıyor. Ya dedim karaciğer testleri çok bozuk. Acaba hiç teyzeye dedim böyle bir ilaç olarak alkol falan verdiniz mi falan dememe kalmadan daha ağzımdan ne demek istiyorsunuz siz dedi doktor bey bizim annemiz hacıdır 5 vakit namaz kılar Coca-Cola'yı bile kolayı bile içmez içinde alkol var deyince. Allah'ım peki dedim ama yani biraz da araştırayım bu gidişle karaciğerden parçalmak lazım yani. Kötü karaciğer testleri. Sonra bir iki test daha istedim. Ertesi gün çağırdım. Çocukları, kızı heyecanla içeri girdi. Şekip Bey dedi siz haklıymışsınız dedi. Ne oldu dedim. Ya dedi komşusu anneme dedi İsveç şurubu diye bir şurup tavsiye etmiş. Onu içiyor. Acaba o yapabilir mi dedi. İnternete bir girdim baktım. İsveç şurubu meğersem alkolün içinde eritilen bazı maddelerden oluşuyormuş. Tamam mı? O kadıncağız onu bir de dizlerime iyi geliyor diye... Günde 3 defa birer fincan içiyor. Yani normal dozun da fazlasını
fazla.
İçiyor.
Plasebo etkisi.
Aynen dediğiniz gibi fazla fazla içiyor. Zaten ben o tür ilaçlara karşıyım ve çok yan etkilerini gördüm hastalarda. Bu hasta da benim için tipik bir örneği oldu. Yani etil alkolün içinde eritildiği için daha da toksik oluyor o ilaçlar. Ondan biraz daha fazla içtiği zaman iyice şey yapıyor. Evet. Bunun gibi bilinmeyen birçok vaka maalesef bu bitkisel ilaçların olumsuz etkisiyle hayatını kaybediyor veya şey yapıyor.
Maalesef.
Dünyada yaygın, Türkiye'de de oluyor. Bir de böyle bir örnek vardı. Daha çok örnek var da aklıma gelenler bunun
aklınıza geldikçe o zaman dinleyelim, dinleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü gerçekten mesleğinizin zorluklarını ve ciddiyetini biliyoruz ama tabii gelen hastaların da umutları ve hayalleri var. Sizden beklentileri çok fazla. Ama bir de sizin aile yaşantınız var. Tüm bunları işte eve taşımamak ya da ev ortamındaki o çocukların, ailenizin, eşinizin nasıl etkilendiği, sizin bunlarla ne kadar yaşadığınız bunlar da tabii ki çok önemli süreçler.
Yani tabii etkilenmemek olanaksız. Ben etkilenmiyorum diyen doktor yanlış söyler. Yani o yani bir çeşit kendini aldatıyor. Ama tabii bir süre sonra bazı şeyleri ister istemez etkilenmemeyi öğreniyorsunuz. Öğrenmeniz lazım. Eğer çok etkilenirseniz mesleği doğru düzgün yapamazsınız. Mesela biz yakınlarımıza mümkün olduğu kadar bakmamaya çalışırız. Objektif olamayız çünkü. Ne kadar o konuyu bilirseniz bilin. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim hekimlikte de, dünyada da böyle, bizde de böyle. Meslektaşlarımız tabii iş yoğunluğu içerisinde veyahut da yaptıkları bu psikolojik etkilenmelerle bazen hastayla konuşurken olumsuz tutumlar olabiliyor. Ben bunu sadece bizim meslek için değil, birçok meslek için de şey yapıyorum. Önemli olan şu, karşınızdaki hastayla konuşurken empati yapacaksınız. Onun yerinizde olsanız siz nasıl davranırdınız? Ama bu empatiyi tamamen duygusal olarak onunla kendinizi özdeşleştirecekmiş gibi yaptığınız zaman yanlış yaparsınız.
O zaman işin içinden çıkamazsınız.
İşin içinden çıkamazsınız. İşte bu tür etkileşimler tabii isterseniz bazen yüzünüz asılır, şey yapılır. Doktorlar alkolü sever. Anadolu'da çok gördüm benim. Hani sever derken her meslek kadar, evet. Yani şey fazla şey yapmayayım. Bazen işte bu tür etkileşimler özellikle Anadolu'daki doktorları alkolü biraz daha fazla almalarına neden olduğunu gördüm. Birkaç doktor abimle bunu gördüm.
Evet.
Yani ağır hastalar insanı ne dersek diyelim hepimizi etkiler.
Yaşadıkları sıradışı olaylar, sıkıntılar tabii, belki aynen. Tüm bunlar.
Ama bir çeşit şey yapmanız lazım. Yani mümkün olduğu kadar objektif davranmanız lazım.
Evet. Var mı hatırlayabildiğiniz yine?
Var. Benim yine bir tane örnek ilk askerliğim dönemindeydi. Balıkesir'de askerlik yaptım ben. Yeni muayeneni açmışım. Heyecanla şey bekliyorum yani işte tanınacağım da hastalar gelecek de işte
meşhur
o zaman
doktor
meşhur olacağız. Meşhur de evet işte evleneceğiz biraz da para kazanalım diye. Şimdi bir tane hastayı gönderdi eczacının birisi. İçeri girdi kadıncağız. Ondan sonra suratı buruş buruş, saçları dökülmüş, ödemli. Ondan sonra yavaş hareketlerle girdi. Bu Simav'ın köylerinden bir yerden geldi. Simav'ın bazı köyleri vardır. Yani çok şeydir o zamanlar 30 yıl önceki, evet. Olayı anlatıyorum. Nasıl girdi, oturdu. Elinde bir sürü şey var. Tetkik var, film var. Şimdi bakıyorum kadıncağız. Ne şikayetin var dedim. Ben dedi yorgunum dedi. Halsizim dedi. Ondan sonra her tarafım şişiyor dedi. Ben dedi işte saçlarım dökülüyor. Şöyle yapıyor. Tansiyonum çıkıyor. Muayene ettim. Ha, ben dedim ki oturunca pardon. Dedim geçmiş olsun dedim. Ne şikayetiniz var teyze dedim ben böyle ister istemez. Dedi ne diyorsun bana teyze diyorsun. Ben de 35 yaşındayım dedi falan. Bak o kadın hakikaten 60 yaşında gösteriyor. Ondan muayene ettim. Hafif bir hipertansiyonu var. Tetkiklerine baktım. Hafif bir kansızlığı var. Biraz kalbi büyük hafif. Ya diyorum bu hasta diyorum ne kadar çok bu tembel guatır deriz. Hipotiroidi. Hipotiroidiye benziyor dedim ya bu tembel. Şundan dedim bir kan, bir sürü de kan tahlili yaptırmış ama hiç tecrüde TSH bakılmamış tamam mı? O zamanlar bakılmıyor. Türkiye çok farklı, evet. Şeylere geldi. Kanı alacaksınız Balıkesir'e ya İstanbul'a ya Ankara'ya veya İzmir'e göndereceksiniz.
Bakılması için.
Ya dedim hanımefendi dedim sizden bir kan tahlili isteyeceğim dedim. Bunu dedim ya Ankara ya İstanbul ya İzmir'e göndereceğiz. Bana bak dedi sana da iyi doktor dediler diye geldik dedi. Sen de ötekilerde hiçbir farkın yok dedi. Ben kan tahlili falan istemiyorum dedi. İlaç vereceksen ver çekip köyüme gideceğim
çünkü
dedi.
Çünkü iyi doktor ilaç veren doktordur
yani,
değil mi?
Çok ilaç iyi ilaç vermek doktordur. Bir de yani bazı o kadar çok bıkmış için. Ki kadın, evet. Giden gelen. Bir de teşhis de konamamış. Ya diyorum ne kadar çok tembel guatırım. Ya çekip ne yapsam diyorum. Biz Hacettepe'de öğrenmişiz. Teşhis'e bak bana ilaç yazılmaz. Ya dedim şuna bir dedim guatır ilacı başlasam ne olacak? Fazla bir zararım olmaz dedim. Tamam o zaman da şey Tiranon diye bir ilaç vardı. Şimdi yok piyasada. Çok ucuzdu ama. Şimdiki guatır ilaçlar da ucuzdur. 2 lira 3 liralık, evet. İlaçlar. Bak dedim hanımefendi dedim sana bir ilaç yazacağım dedim. Bu ilacı dedim tarif ettim. Şu şekilde her gün çeyrek çeyrek artırarak bir ayda dozunu artıracaksın. Bir de dedim bu ucuz ilaç olduğu için almayabilir. Yanına bir de vitamin, pahalı bir vitamin ekledim. Bu ikisini beraber alacaksın. Ucuz ilaç olduğu için dediğiniz gibi, evet. Almayabilirler. Ama bana dedim 3 ay sonra kontrole gel. Yazdım gönderdim. Sonra bizim hastamız yavaş yavaş artmaya başladı. Tabii tanındıkça. Bir gün 3 ay sonra sekreter içeri girdi. Ya Şekip Bey dedi bir sürü köylü geldi içerisi dolu dedi. Biz illaki sana muayene olmak istiyorlar dedi. Bir de bir kadın var ısrarla senin yanına girmek. Girsin dedim gel. İçeri girdi. Bir tane kadıncağız 35-36 yaşında. Buyurun dedi. Girer girmez koşa koşa elime bir sarıldı. Tamam nasıl yapayım? Sen dedi beni tanımadın mı? Öpmeye çalışıyor. Dedim ne oldu ya dur bakalım
yaşına
hatırlayamadım.
Yaşına gelmiş 35 ha. Yaşına gelmiş.
Dedi sen dedi o küçük ilacı verdin dedi. O küçücük ilacı uzayacağız. Beni kendime getirdi dedi. Ondan sonra işte menstruasyon adet bozulmuş. Dedi bir de kocası da uzak duruyormuş. Dedi kocam bile bana artık bakmaya başladı şöyle. Ya. Sağ ol.
Kendine
dedi.
Geldi. Sonra,
kendine
yaşını
geldi.
Buldu. Süper.
Ondan sonra şimdi arkamda da dedi sen köyden dedi 3 tane hasta getirdim dedi. Stajımız doğru çıkmış.
Evet, evet. Şimdi tabii umutları var, hayalleri var dedik. İşte kurtar beni doktor diye geliyorlar.
Komik mi dersiniz yoksa?
Evet, evet. Gerçekten öyle. Çünkü gerçekten çok sıra dışı olaylara, sıkıntılara bakıyorsunuz.
Bizde 66 birazcık... tane şey var. Hatırladıklarım çok da ama şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için
evet, vaktimizin de sonuna geldik. Biz de birazcık mizahi yönüyle bakalım istedik. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz.
Stüdyomuza geldiğiniz, konuğumuz olduğunuz için.
Umarım iyi bir program olmuştur.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeniden sizin ve tüm doktorlarımızın bu güzel tıp bayramını kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Şekip Altunkan stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve telefonda bir konuğumuz var. Madde bağımlılığına dikkat çekmek için kendi imkanlarıyla film çeken, kentin kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığına dikkat çeken Sayın Orhan An telefon hattımızda yönetmen. Hemen merhaba diyelim kendisine.
Merhabalar.
Evet, iyi günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Evet, şimdi kanayan yaramız dedik, madde bağımlılığı. Siz de madde bağımlılığı ile ilgili Çalınan Umutlar adıyla bir film çektiniz ve filmi tamamıyla kendi imkanlarınızla gerçekleştirdiniz herhalde, değil mi? Birazcık filmden ve öncesinden bahsedelim isterseniz. Nasıl oldu, nasıl gerçekleşti?
Efendim, öncelikle Van'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii ki filmimizi Van'da yaptık. Filmimiz madde bağımlılığını anlatan bir film konu. filmimizde tabii ki bu kanayan yara olan madde bağımlılığını biz bütün ailelere, topluma bir ibretlik bir konu olarak yansıtmak için yaptık. Bir daha bu olumsuz durumlar yaşanmasın, ailelerimiz çocuklarına sahip çıksın. Çocuğun eline sadece para verip okula göndermek değildir annelik, babalık. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Hayırlısıyla filmimiz bitti. Çok da güzel bir ilgi gördü, yoğun bir ilgi gördü. Sizlerin de bu konuya ilgi gösterip beni yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi çekimlerin hepsini Van'da mı gerçekleştirdiniz?
Evet, çekimlerin hepsini Van'da yaptık. Tabii doğrusunu isterseniz Van'da sanat yani biraz küçük bir seviyede. Ama biz de bu zorluklar içerisinde yine de bir zoru başardık. Filmi Van'da çektik. Kendi imkanlarımızla yaptık. Oyuncularımız tabii ki gönüllü olarak oynadılar. El birliği içerisinde yaptık bu filmi. Bu bizi çok mutlu etti.
Evet.
Van'da çekmiş olduğumuz bir filmi Türkiye'nin her tarafında insanlarımıza iletebildik de ne mutlu bize diyoruz.
Seyirciyle buluştu mu film?
Valla film şu an montaj aşamasında, inşallah filmimiz Nisan ayında izleyicinin karşısına çıkacak.
Peki şimdi tabii ki araştırma da yaptınız filmi çekmeye başlamadan önce. Kandırılma nedenleri konusunda neler gözlemlediniz? Bunu nasıl yansıttınız filme?
Aslında bu konuyu senaryo yazmak aklıma nereden geldi onu söyleyeyim size.
Evet.
Tabii bu madde bağımlısı gençlerin dramını dinledim daha doğrusu. Onları biraz dinledim. Neden bu yoldasınız? Neden evinize, ailenize, bağlı değilsinizde, arkadaş ortamında böyle kötü bir şeyin alışkanlığının içindesiniz diye onlara gerçekten böyle bir nasihatta bulundum. Onlar da biraz sıkıntılarını anlattılar. Onlar da tabii ki böyle bir şeyi istemediklerini ama zamanla kötü arkadaş ortamına girdiklerini, artık bu yola gelip bırakamadıklarını söylediler. Yani onların da kendilerine bir çözüm bulunmasını, bir el uzatılmasını istiyorlar. Ben de tabii ki bunların yaşadığı bu dramı, onların düştüğü bu kötü alışkanlığı bir senaryo haline getirip film yaptım. Az önce anlattığım gibi bu filmi tüm ailelerimize, tüm toplumumuza yansıtmak istedim.
Peki ailelere ve gençlere mesajlar da var herhalde, değil mi,
evet,
filmin içerisinde?
Çoğunlukla mesajlarını geçiyorum ben.
Evet, evet. Peki oyuncular kimler? Yine oralardaki Van'da yaşayan gençler mi?
Valla oyuncular sanata gönül vermiş Vanlı gençlerimiz. Çoğunlukla Van'daki gençlerimiz filmde oynadı. Tabii bu beni çok mutlu etti. Nasıl mutlu etti? Gençlerimizi kahve köşelerinden alıp sanata yönlendirmek beni çok mutlu etti.
Peki sizin yani, bu anlamda yaptığınız ilk film midir?
Hayır, bu benim 6. filmim. Hı-hı. Ben önce de birkaç konu işlediğimiz 5-5 filmim vardı. Onları tabii maddi imkan olmadığı için onları çizgi halinde yaklaştırdık. Ama bu seferki filmimizi Allah nasip ederse TV kanallarında ve YouTube sitesinde insanlara daha iyi ulaşabilmesi için ücretsiz olarak yayınlayacağız.
Evet, şimdi tabii toplumun bir kanayan yarasına parmak basmış oluyorsunuz. Daha önceki filmlerinizde hep böyle toplumsal boyutta mıydı?
Evet, daha önceki yaptığım filmler de toplumsal yönelikliydi. Mesela işçilerin kan davaları, ondan sonra sınır dışında yapılan kaçakçılık gibi işlerle insanların nasıl ekmeklerini zorlukla kazandığını yapmaya çalıştık. Yani bu gibi insanların yaralarını, yani insanların içindeki sıkıntıyı yansıtacak senaryolar yazdım tabii ki.
Evet. Umarız tabii ki ailelere, gençlere verilen mesajlar yerlerine ulaşır bu tür filmlerde ve bu tür filmlerinizin de devamı gelecek gibi görünüyor. Çünkü hep toplumsal yaralara parmak basıyorsunuz söyledikleriniz doğrultusunda anladığımız bu değil mi Sayın Orhan An?
Evet. Aslında lafınızı kestim, siz unutmayın da. Benim aslında burada anlatmak istediğim şey yok. Yani filmimize biraz da değindik tabii ki. Şu sosyal medyanın, telefonun çocuklarımızı, gençlerimizi, nesillerimizi ne kadar bozduğunu da anlatıyorum. Yani açıkçası konuşmak gerekirse yani sosyal medyada kandırılan insanlarımız var. Sahte aşkla, sahte çocuklarla kandırılan gençlerimiz var, kızlarımız var. Ben çoğunlukla bunları da yansıtmaya çalışıyorum. Yani insanların işte sosyal medya aracılığıyla birbirlerinden ne kadar olumlu ve olumsuz davrandığı bazı konuları da işledim tabii ki. Ama dilerim ki insanlarımız hep mutlu olsun, huzurlu olsun, yüzler gülsün, ailelerimiz sorun çekmesin, sıkıntı yaşamasın, çocuklarını okutabilsinler, gelecek nesillere daha iyi girebilirlerim. Amacımız bu yani.
Evet, umarız amaca hizmet etmiş olursunuz, mesajlarınız yerlerine ulaşır. Size çok teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yeni çalışmalarınızla oldu. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Konuk ettiğiniz için Van'dan kucak dolusu sevgiye saygılarımı bildiriyorum, Allah razı olsun.
Teşekkür ediyoruz, Van'a da, Ankara'dan, başkentten selamlar. İyi günler, kolay gelsin. Yönetmen Sayın Orhan An, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine.
Seni dertler yıpratmış hoşen sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sabaha oldu olacak, doldur bir daha. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sen ne dersen de değmez bu dünya, yıllar geçer. Oh, oh, oh. geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de.
Dünden kalanlar. Evet, 15.45 Türkiye'de saatlerimiz. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağlı birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün 14 Mart Tıp Bayramı olunca biz de tıp tarihimizi konuşalım istedik. Şöyle Osmanlı'dan başlayıp günümüze doğru bir gelelim isterseniz. Neler söyleyeceksiniz Osmanlı tıp tarihi hakkında?
Aslında zaten hani kutlanmasının sebebi 14 Mart 1827.
Evet.
Tıphaneyi Amire'nin ve Cerrahhane-i Amire'nin kuruluşu. Aslına bakarsanız tıp geleneğimiz açısından bakıldığında Darüşşifalardan başlayan, hani Selçuklu döneminden itibaren Darüşşifalardan başlayan bir hastane, şifahane geleneğimiz var. Ancak modern anlamda, batı tıbbı anlamında çağdaşlaşmaya yönelik, yani yüzümüzü döndüğümüz nokta işte bu 14 Mart 1827.
Ama Darüşşifalar geliştirmiş değil mi tıp eğitimini?
Tabii tabii. Yani hani 2. Bayezid döneminde Bayezid Darüşşifasıyla birlikte başlıyor. Hani burada ilk defa işte hani hekim yetiştirilmeye başlanıyor o anlamda. Dolayısıyla hani tabii batı tıbbı şeklinde bir hekim yetiştirmekten bahsetmiyoruz ama böyle bir geçmişimiz var. Aynı zamanda da Anadolu baktığımız zaman hani gene tıp anlamında pek çok Yunan geleneğinden de gelen bir tıp arka planına sahip. Mesela Hipokrat, hani o anlamda baktığımızda. Dolayısıyla böyle bir geleneğimiz var aslında. Fakat batılılaşma noktasında tabii gene hani 2. Mahmut'a, hatta gene o dönemde de yaşanılan bir takım sıkıntılarla, hani mecburiyetten mesela bir kolera salgını, bir çiçek salgını oluyor. Bununla ilgili bir uluslararası sağlık anlayışı, bir karantina anlayışı yok ama şartlar sizi o noktaya getiriyor.
Evet.
Ve bir şekilde şartlar gerektirdiği için zorlamalar, Batı'nın da zorlamalarıyla bir şekilde bir anlayışa geliyorsunuz. Halbuki normalde bunun kendi içimizde fark edilerek bir gelişim göstermesi lazım ama o döneme kadar maalesef bu istenilen seviyede bir batılılaşma sağlanamıyor. Hani daha çok böyle bir usta çırak eğitimi şeklinde gerçekleşiyor. Hatta zaman zaman evlerinde tıp hekimlerinin evlerinde gerçekleşiyor.
İşte daha hekim çok kadın başı olduklarını görüyoruz ama, değil mi, o dönemde? Daha çok kadın hekimler vardı sanki.
Yok, kadın hekimler de var ama mesela Şerafettin Sabuncuoğlu bunlardan bahsediyor ama kadın hekimlerden. Ama asıl hekim başılık kurumu kuruluyor ve hani tıbbın gelişmesi, batılılaşması bu anlamda veya gelişmesi genel olarak diyelim, ille de batılılaşması değil ama gelişmesini neye borçluyuz? Birincisi orduya, ikincisi saraya borçluyuz. Neden? Çünkü esas ordunun ihtiyaçları, o kadar hani savaşlara katılınıyor ve savaşlarda yaralılara ameliyat edilmesi, yaralarının tedavi edilmesi için gerçekten ciddi manada bir hekimin yetiştirilmesi lazım, arka planın oluşması lazım ve hastane lazım. Dolayısıyla hani ilk olarak bu tıp alanındaki gelişmeler hep orduya ve saraya yönelik olmuştur. Saray çerçevesinde oluşmuştur. Sarayda da nedir? İşte bir hekim başılık kurumu olduğunu görüyoruz ve o hekim başılık kurumuyla beraber bu ne diyelim, sürecin devam ettiğini görüyoruz. Ama bunun gelişmesi için sadece hekim başılık, saraydaki bir hekim başılığın yetersiz olduğunu görüyoruz. İşte bu anlamda çeşitli dönemlerde işte mesela Fatih döneminde Fatih Darüşşifası gibi, Kanuni Süleyman döneminde Süleymaniye Darüşşifası gibi, 1. Ahmet döneminde Sultan 1. Ahmet Darüşşifası gibi veya işte Atik Valide Darüşşifası. Hani daha önceki Selçuklu dönemindeki Darüşşifa geleneğinin devam ettiğini görüyoruz Osmanlı'da. Fakat hani 3. Selim döneminde de gene bir takım bu tıp anlamında çalışmalar yapıldıysa da çok yeterli olmadı bunlar. Asıl işte bu 14 Mart 1827'deki tıphane-i amire ve cerrahane-i amirenin kuruluşuyla 2. Mahmut döneminde bir çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Burada Avusturya'dan ilk önce İtalyan doktorlar getiriliyor. Daha sonrasında Avusturya'dan doktorlar getiriliyor ve dolayısıyla Avusturya'dan gelen doktorlar sebebiyle okulda da tıp eğitiminin Fransızca verildiğini görüyoruz. Hatta hani şuradan birkaç böyle bir bölümünü okumak isterim. Lütfen, 2. Mahmut'un o öğrencilere konuşmasından. Çocuklar bu yüksek binaları tıp okulu şeklinde düzenleyerek adını mektebi tıbbiye-i adliye-i şahane koydum. Burada insan sağlığının hizmetine çalışacağından bu okulu diğerlerine üstün tuttum. Yani hani fark edildiğini, tıp eğitiminin ne kadar önemli olduğunu fark edildiğini burada ilk defa görüyoruz bu anlamda. Tıp fenli burada Fransızca öğrenilecektir. Ancak burada hatırınızdan bir soru geçecektir. Acaba bizim dilimizde yazılmış tıp kitapları yok mudur ki? Hani şimdi sizlerin de belki aklından geçtiği için ona cevap vermek açısından söyledim. Yabancı dille öğrenimi üstün tutuyorsun diyeceğinizi bilirim. Bunu aynen benimserim ve size karşılık olarak şimdilik bazı sakıncalar ve zorlukların bulunduğunu hatırlatırım. Çünkü yetişmiş yeterince Türk hekim yok ders verecek. Dolayısıyla hani modern anlamda tıbbın öğrenilmesi için mesela işte bu hastanın daha doğrusu anatominin öğrenilebilmesi için bedenin kesilip biçilmesine verilen isim hani disseksiyon. Mesela izin alınamıyor bir süre disseksiyon yapılarak doğrudan gerçek vücutlar üzerinden, kadavralar üzerinden anatomi dersi verilmesi lazım. Bununla ilgili izinler alınamıyor. Dolayısıyla şemalar, şekiller, planlar üzerinden ne kadar sağlıklı bir tıp dersi gerçekleştirilebilir? Evet. Bir uzun süre bunlarla uğraşılıyor mesela. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu süreç işte ilk o batılılaşma medresedeki tıp eğitim farklı olarak Batı tıbbının uygulandığı süreç olduğu için mecbur oradan kitaplar getiriliyor. Oranın eğitim sistemi uygulanıyor ve bu yüzden de Fransızca kitapların kullanılması gerekiyor ilk başta. Doktorlar da Fransız olduğu için. Her ne kadar hekimliğe ait pek çok kitap mevcut ise de önceleri Avrupalılar da bu kitapları almış, dillerine çevirmiş ve okutmuşlardır. Lakin bu kitapların aslı Arapça yazılmış olup uzun süreden beri İslam bilginleri tarafından okunup öğretilmekten vazgeçilmiş. Yani bir geri kalmışlığı fark ediyor. İlmi terimlerini bilenler de yavaş yavaş azalmış olduğundan bu kitaplar bir yana atılmış. Böylece bunları okuyup dilimize çevirmek hem güçtür hem de uzun zaman istemektedir. Yani bir süre sonra bu tıp eğitiminin de bizde yetişen hekimler oldukça Türkçeleşeceğini ve daha kendimize özgü bir tarzın gelişeceğinden bahsetmeye çalışıyor. Hani burada Doktor Charles Bernard özellikle Avusturyalı doktor çok bu ilk çalışmalarda etkisi var bir anlamda. Burada daha sonrasında 1841'de azınlıklar da okula alınıyor. 1847'de bu ilk mezunların işte Viyana'ya gönderilmesi söz konusu oluyor. Daha sonraki yapılan bir takım atılımlarda da zaten bu ilk yetişen doktorların gerçekten etkili olduğunu görüyoruz. Daha sonra Doktor Spitzer gene Sigmund Spitzer diye gene Avusturyalı bir doktorun emeklerini görüyoruz bu batılaşma sürecinde. İşte ilk mesela ölü üzerinden anatomi dersini veren kişi mesela. Düşünün hani neredeyse 1850'ler yani 19. yüzyıla neredeyse yaklaştığımız yarısında bunu gerçekleştiriyoruz. Oysa hani batıda çok daha önceden yapılmış şeyler. Neden? Çünkü bir anlamda bir geleneksel tıbba inanan bir yapı var. Yani hani bizim bildiğimiz mesela ilk hastalandığın zaman ne olursa olsun müsil hapı iç veya müsili sağlayabilecek ilaç, otlar iç. Ya da işte soğuk algınlığı geçirdiysen bir takım işte şifalı bitkiler kullan filan gibi hani terle bildiğimiz o geleneksel yöntemleri uyguladığımız için çok ciddi bir şey olmadıkça doktor, tıp, sivil halkın özellikle çok daha az bu anlamda tıp doktoruna başvurdu. İhtiyacı başvuru daha sonrasında gelişiyor bunlar o anlamda baktığımızda.
Ama modern tıbbın miladı diyoruz. Evet. O anlamda baktığımızda da.
Şimdi 14 Mart'ın da 1827 dedik. Daha sonrasında gene 14 Mart İstanbul'un işgalinden sonra 14 Mart 1919'da 3. sınıf öğrencileri, tıp fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden bir grup özellikle de Orhan Boran'ı bilirsiniz. Orhan Boran'ın babası Hikmet Boran ve arkadaşı Yusuf Balkan. 3-5 arkadaşları daha bir toplantı yapmak ve tıp bayramını kutlamak istiyorlar. Aslında niyetleri 14 Mart tıp bayramını kutlamak değil, işgale karşı bir protesto gerçekleştirmek, hı hı, ama izin verilmeyeceğini bildikleri için böyle bir hani öne sürüyorlar. Evet, ve büyük bir toplantı salonunda topluyorlar bütün öğrencileri ve burada gerçekten de işgale karşı dik bir duruş gerçekleştiriyorlar. Tabii İngilizler bunu haber alınca gelip toplantıyı dağıtıyorlar. O kargaşadan yararlanan Hikmet Boran ve Yusuf Balkan Anadolu'ya Mustafa Kemal'in toplantılarına katılmak üzere mesela Sivas Kongresi'nde o ya istiklal ya ölüm dediği, hı-hı, cümleyi söyleten mandacılığa karşı çıkan, siz bile mandacıysanız eğer sizi de lanetleriz diyen kişi Hikmet Boran. Aslına bakarsanız hani bu anlamda ilk direniş diyebileceğimiz direnişi başlatan tıpçılar ve pek çok konuda da aslına bakarsanız Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren çok ciddi manada bu milliyetçi hareketlere de destek veren bir grup. Refik Saydam gibi, Behçet Uz gibi, Lütfü Kırdar gibi pek çok doktorun da Cumhuriyet döneminde de bütün bu gelişmelere, çağdaşlaşma gelişmelerine destek verdiğini görüyoruz. Yani tıpçıların aslında sadece tıp doktorluğu değil, ülkenin dertleriyle de dertlendiğini ve desteklediklerini görüyoruz. Ve hani 14 Mart'ı da hem tabii ki bu okulun kurulmasıyla ilgili bir hani kuruluş günü olarak değerlendirmek mümkün ama aynı zamanda da çağdaşlaşmaya ilişkin bir atıf var burada. Yani çağdaşlaşmada gelinen yönü, hı hı, ve gerçekten o ilerlemeyi göstermek adına bir kutlama günü bu anlamda. 1937'den itibaren de gelenekselleşiyor. Ondan önce bir süre hani 12 Mayıs'ta mı kutlansa diye bir konuşuluyor ama sonrasında 14 Mart'a karar veriliyor. Çünkü gerçekten hani ikinci Bayezid dönemindeki Darüşşifa'nın açılışı 12 Mayıs. Fakat medrese eğitimi devam ettiği için tam bir tıp tarihi, hı hı, anlamında baktığımızda bir batılılaşmayı, çağdaşlaşmayı göstermediği için 14 Mart'ın daha uygun bir gün olduğuna karar verilerek 14 Mart kutlama olarak kabul ediliyor. Evet. Hem de hani o 14 Mart 1919'da işgale karşı çıkan, ilk direnişi başlatan ekibe de bir saygı, hı-hı, olarak aynı zamanda bir duruşu göstermek adına.
İlk tıp okulunun da kuruluşu, evet, gibi, evet, o anlamda. Evet.
1938'den sonra da dediğim gibi artık 14 Mart'larda kutlanması bir gelenek haline geliyor. Evet. Bir de daha sonrasında bu sadece 14 Mart hani günü kutlanmayıp bu haftanın tıp haftası olarak kabul edilip aynı zamanda halkı bilinçlendirici, halkla belki tıp mensuplarını birleştirici bir takım çalışmaların yapıldığı da bir hafta olarak, hem işte bir takım gelişmelerle ilgili bilgilendirici bir hafta olarak değerlendiriliyor. Bir de böyle bir tarafı da var yani, hı-hı, bu anlamda. Sadece bir gün kutlanmıyor yani, bir haftaya da dönüştürüldüğünü görüyoruz bunun. Hani bu vesileyle de gerçekten çok emekleri olduğunu düşünüyorum. Hem işte gördüğümüz gibi kuruluşunda, Cumhuriyet'in kuruluşunda, hem de bütün sağlık çalışanları anlamında. Çünkü hani bahsetmedik ama, evet, hemşirelik, hasta bakıcılık, bir sürü, hı-hı, işin içerisinde, hı-hı, bunlar da var. Biz
tabii sadece tıpla ilgili var
kısmına, evet, değindik. Hepsine gerçekten verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edelim bu vesileyle. Hepsinin tıp bayramlarını kutlayalım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz ben biz teşekkür de size ediyorum. Bugün de bu bilgileri bizlerle birlikte paylaştığınız için. Sağ olun, var olun diyoruz ve yeniden tüm tıp çalışanlarının bu güzel gününü, evet, tıp bayramını, 14 Mart tıp bayramını kutlayarak bugünün de sonuna geldiğimizi dinleyicilerimize söyleyerek, evet, veda edelim sevgili ederim. Gülin Karabağ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülin Karabağ'la Dünden Kalanlar köşemizde yine birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya ben birlikte olacağız. Ederim. Bugünlük de bu kadar diyoruz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Cihan Aydoğan vardı kumanda masasında ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Yalova'yı mı? Ben bu ya. Üstüne benim. hocam.